Beyazdan Daha Beyaz Cumali Cenayir 10 dakikadır tek kelime etmeden 60'lı yaşlardaki doktoru şaşkınlıkla dinleyen Halil nasıl diye sormuştu. Doktor, önemsiz bir konudan bahsediyormuşçasına, kısacası gırtlak kanseri sizi ziyarete gelmiş ama çok önemli değil. Ufak bir cerrahi müdahaleyle halledilecek bir sorun diye karşılık vermiş ve önündeki kağıtlara dönerek eklemişti. Çok daha ciddi hastalıklara yakalanan insanlar var. Yüzlercesi sizin oturduğunuz koltukta oturdu ve çoğu hayatına bir şekilde devam ediyor. Boşuna üzülerek psikolojinizi altüst etmeyin. Merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Halil, merak etmeyin, her şey yoluna girecek cümlesinin yavanlığına rağmen doktorun rahat tavırlarından etkilenmiş, kendini toparlamaya çalışmıştı. Titreyen dizine dikkat kesilmiş, demek ki durumum o kadar da kötü değil, kötü olsaydı doktor böyle rahat davranmaz, ne diyeceğini şaşırırdı diye düşünmüştü. Doktor, tedavi programını Halil'e anlattıktan sonra, şimdi evinize gidin, pazartesi gelin, bu arada sigarayı kesinlikle hemen bırakıyorsunuz demiş ve Halil'i yolcu etmişti. Halil, şimdi kendini dar sokaklara vurmuş, kaldırım taşlarının arasındaki boşlukların genişliğini inceleyerek yürüyordu. Durdu. Taşların şekillerine başını yana eğerek baktı, ağır ağır yürümeye devam etti. Daha önce kaldırım taşlarının şekline, aralarındaki boşluklara dikkat etmeme sebebini sağlığının yolunda olmasına bağladı. Demek ki şimdiye kadar ciddi hiçbir derdim olmamış olsaydı böyle şeyleri fark ederdim diye düşünerek elini cebine attı ve istem dışı sigara paketini çıkardı. Pat dadak doktorun dediklerini hatırladı, sigara paketini avucunda buruşturup kaldırıma fırlattı. Durdu ve yamuk yumuk sigara paketine gözlerini kısarak baktı. Doğal yoldan veya çeşitli kazalar sonucu genç sayılabilecek yaşta ölen aile bireylerinden hiçbiri kanser falan olmamıştı. Demek ki üşenmeden gelip Halil'i bulan kanserin tek sebebi sigaraydı. Aslında kağıtla rulo yapılmış zehirli ottan başka bir şey olmayan sigaranın da suçu yoktu. Tüm suç Halil'indi. Halil, iyi bir cezayı hak ediyorsun. Gözlerini çılgınca oynatıp kaldırımdaki sigara paketini aldı, telaşla içinden bir dal sigara çıkardı. 40 yaşındasın. 25 yıldır sigara içiyorsun. Şimdi de bu sigarayı yemen gerekiyor. Yüz binlerce sigara içtin. Bir dal sigara yediğin için ölmezsin. Bu da sana farklı bir ders olsun. Gırtlak kanseri seni usandırmamış, olayı pek de önemsemiş görünmüyorsun. Halil, muzip bir ifadeyle sigarayı elinde ezerek ağzına attı. Yüzünü buruşturarak sigarayı çiğnedi. Yüzü kızardı, gözleri ıslandı. Ağzına acı bir tat yayıldı, boğazı yandı. Böyle acı bir tadı olan şeyi insan niçin çok sever? Zaten insanoğlu kendisine acı ve zarar veren şeylere bayılıyor. Neyse, şimdi kendini toparlaman lazım. Bundan sonra acı ve zarar veren şeylerden uzak durursun. Hiçbir şey için geç değil ama gerçeği olduğu gibi görmen gerek. Ağzına dağılmış tütünü nefretle tükürdü. Hiçbir şey düşünmemeye çalışarak sokak aralarından yoluna devam etti. İşlek bir caddeye çıktığında azıcık düzelmiş olan morali hemen bozuldu. Yanından geçip giden, karşıdan gelen kadın ve erkeklerin hepsi sağlıklı duruyordu. Mesela şu adam. Neden o adam değil de ben gırtlak kanseri oldum? Belli ki o adam benim gibi yıllardır sigara içiyor. Boynu, yüzü ve gözleri nikotinden kızarmış. Başını önüne eğdi. Otobüs durağının yolunu tuttu. İnsanların sağlığını, mutluluğunu kıskanıyorsun. Bence böyle şeyler düşünme. Farz edelim ki kanser sonucu öleceksin. Ne olmuş yani? Az önce adımlarını çapraz atarak yanından geçen adamın yarın ölmeyeceğini nereden biliyorsun? Şu an hiçbir yerin ağrımadığına göre anın tadını çıkarabilir, hayatına devam edebilirsin. Halil içinden yükselen sesi dinleyerek mutlulukla Kasım ortasında parıl parıl parlayan göğe başını çevirdi. Yoluna devam etti. Ama elinde değildi. Kendini kaygılı hissediyordu. Belki de kanser hücreleri vücudunun her yerine dağılmıştı, doktorlar farkında değildi. Sağlıklı görünen kollarını evirdi, çevirdi, inceledi bir süre. Hayır, kanser gırtlaktaki ufacık bir noktanın dışında bir yere dağılmamıştı. Dağılmış olsaydı kolları bu derece sağlıklı görünmezlerdi. Son düşündüklerinin gerçekten mantıklı olduğunu bir an düşündü, eli cebine gitti. Cebine giden elini diğer eliyle dövmek istiyordu ama yolda gelip gidenler tarafından deli damgası yememek için bunu yapmadı, kendini tuttu. Halil otobüs durağına geldiğinde kalbinin hızlı hızlı çarptığını hissetti. Göğsü sıkıştı, başına bir ağırlık çöktü, gözleri karardı. Kaldırımdaki bodur çınar ağacına yaslandı. Allah'ım lütfen bir şans daha tanı bana. Yaşamak istiyorum en azından 20 yıl daha. 30 veya 50 yıl daha yaşarsam öte tarafa beyazdan daha beyaz bir kalple gideceğime söz veriyorum. Bol bol spor yapacağım. Dağlarda yürüyüşe çıkacağım. Ciğerlerimin tertemiz olmasını sağlayacağım diye yakardı. Allah sanki düşündüklerini anlamış gibi kendini biraz toparladı, yüzüne renk geldi. Derin bir nefes alarak durağa yanaşan Güneytepe Belediye Otobüsü'ne diğer yolculardan önce binmek için hazır bekledi. Otobüsün ön kapısı açılır açılmaz diğer yolcularla beraber otobüse doğru hızlı adımlarla yöneldi ama koltuk kapmak için yaptığı hazırlık işe yaramadı. Tekerlekli sandalyede orta kapının açılmasını bekleyen genç bir adamla beraber kaldırımda kala kaldı. Halil çaktırmadan gayet rahat bir şekilde orta kapının kendisi için açılmasını, otobüsün hafiften yan yatıp kapısının dibinden mucizevi rampanın ortaya çıkmasını bekleyen genç adama baktı. O engelliyse ben de kanser hastasıyım. Neden beni kimse görmüyor? Otobüse binerken yardım etmiyor. Kanser hastalarına da otobüsler ücretsiz olmalı. Ama orta kapıdan binmemizi sabırla bekleseler de olur. Ön kapıdan aheste revan otobüse bindi. Bilet yüklü kartını çıkardı, cihaza "Dit" diye okuttu. Koltuklara yayılmış olarak otobüsün hareket etmesini bekleyen sağlıklı yolcuların umursamaz bakışlarını fark eder etmez, evrende sürüklenip duran bir zerreden başka bir şey olmadığını bir kez daha anladı. Arkaya doğru yürüdü başı önde. Bu dünyada tek başına yaşadığı hissine kapıldı. O güne kadar her zamanki sinik biri olarak yaşamış olan Halil, acısını biriyle paylaşmak istiyordu şimdi. Arka kapının önüne dikildi, cebinden telefonu çıkardı. Tuş kilidini açtı, rehbere girdi. Tam annesini arayacakken telefonu çaldı, düşünmeden açtı. "Efendim, hiçbir şey yapmıyordum. Bir süre Mecburiyet Caddesi'nde yürüdüm. Şimdi eve dönüyorum." "Hayır, akşama dışarı çıkıp gezemeyiz. İşim var benim." "İşim var dedim." "Yok, bir şey olmadı." "Bir şey olmadı diyorum." "Tamam öyle olsun. Görüşürüz." Halil telefonu cebine soktu. Pek de samimi olmadığı arkadaşına kanser olayından bahsetmediğine hem üzüldü hem de sevindi. Derdini kimseye açmadığına üzülürken kendisinde bir yücelik hissedeceğini, hatta beyazdan daha beyaz bir ruha sahip olacağını aklından geçirdi. Halil o gün başını yastığa koyana kadar ölümü, yaşamı, zamanı, mutluluğu, mutsuzluğu, Allah'ı düşündü. Eşi ve çocukları olmadığı için şükretti. İnsanın sevdiklerinin sayısı ne kadar fazlaysa üzülme ihtimali o kadar artıyordu. 10 kişilik bir ailedeki bireylerden birinin veya birkaçının, 2 kişilik bir ailenin bireylerine göre hastalıklara yakalanma, kazalara uğrama ihtimali çok daha yüksekti. Halil annesinin dışında aileden kimsenin, görüştüğü tek akrabasının ve samimi arkadaşının olmamasına sevindi. Ama bu durum fazla sürmedi. Yüzünü buruşturarak üzülmeye başladı. İçinden kalabalık bir ailem, akrabalarım, samimi arkadaşlarım olsaydı acılarımı paylaşırlardı diye geçirdi aralıksız. Zaman su gibi aktı, pazartesi geldi. Orman Bölge Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Halil'le pazartesi sabahı hastanenin bahçesinde karşılaştım. Tanışmamız şöyle oldu. Gözleri yaşlı hıçkırıp duruyor. Mütemadiyen botlarını beton zemine sürtüyordu. "Neyiniz var beyefendi?" diye sordum ve çantamdan kağıt mendil çıkardım. Halil gözlerini benden kaçırarak mendini aldı, gözlerindeki yaşları sildi. "Kimse beni anlamıyor," dedi ve cesaretle gözlerime baktı. "Kim sizi anlamıyor?" diye sordum bu sefer. "Hiç kimsenin, hatta sokakların bile anlamadığını," söyledi tebessüm ederek. Laf cambazı adamın numara yaptığı hissine kapıldım. Yoluma gitmek için hastanenin kapısına bir bakış attım. "Ben sizi anlayabilirim," diye karşılık verdiğimde gülümsedi. nemli mendili avucunda buruşturdu. "Derdimi ilk kez size açtım," dedi. Şaşırmış, biraz da kızmıştım. Derdini kimseye açmayan bir adam, hiç kimsenin kendisini anlamadığını söylüyordu. Bir şey dememe fırsat vermeden, "Gırtlak kanseri olmuşum. Doktor öyle söyledi. İnternetten araştırdığıma göre gırtlak kanserine yakalananların sesi kısılıyormuş. Hatta ne dedikleri hiç anlaşılmıyormuş," dedi. İnsanlarla iletişimi bu derece düşük olan birinin sesinin kısılması, hatta hiç konuşmamasının kendisini çok etkilemeyeceğini aklımdan geçirirken acımasız bir fikir yürüttüğümü fark ettim. "Ben de rahim kanseri oldum. Benim durumum sizinkinden daha kötü. Çocuk sahibi olmayı düşünüyordum oysa. Acı çeken sadece siz değilsiniz yani. Keşke şimdiye kadar beklemeseydim. Evlenip bir çocuk sahibi olsaydım," dedim. Halil, rahim kanserine yakalanmış olmama sevinmişçesine beni yukarıdan aşağı süzdü. "Hoş bir hanımefendiye benziyorsunuz. Eğer ikimiz de ölmezsek bir ara evlenelim mi? Ölmeyiz herhalde, öyle değil mi? Cerrahi operasyonlardan sonra evleniriz. Sesimi kaybedersem işaretlerini öğreniriz. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm çocuk sahibi olamayacak olmanıza. Felaket üzüldüm. Ama ben zaten çocuk sahibi olmak istemeyen biriyim. Ne diyorsunuz? Evlenelim mi? Bir cevap bekliyorum," dedi. Halil'in her ne kadar kendine zarar veren, yok yere acı çeken bir insan olsa da, gerçekten samimi olduğu arkadaşlarına yaşama enerjisi veren bir karakterinin olduğunu hemen fark ettim. "Tamam, ölmezsek evleniriz," diyerek güldüm. İkimizin de hastaneyle işi kalmayınca evlendik. Ama eskide kalmış günleri aklımdan tamamen silmem kolay olmadı. Evliliğimizin birinci yılında lösemi hastası, annesiz ve babasız bir çocuğu evlatlık edinmek gerektiğini düşünmeye başladım. 3 aylık bir çabadan sonra Halil'i, lösemili bir çocuğu kanatlarımızın altına almaya ikna ettim. Hayattan ne beklerken ne bulmuştu beni. Mert, neşeli bir çocuk. Halil, üzülürken bile insanlara iyi gelen bir karakter. Halil'in dediği gibi beyazdan daha beyaz bir dünya yarattık. Şimdilik her şey yolunda. Mutlu bir hayatımız var.